Ayrım 11, Bir Fahişenin Anıları, Francesco Patrizio, sayfa 162, bölüm 14. Kapının eşiğinde bana acımasızca saldıran Troya rüzgarı beni hiç bu kadar memnun etmemişti. Şalıma sarınmadan göz kenarlarıma biriken gözyaşlarımın akmasına, rüzgarın beni sarıp sarmalamasına izin verdim. İki adım önümü göremiyordum. Deniz bütün Yunan neslini silip süpürmeye yetecek gücüyle simsiyah bir boşluktu. O soğukta yalnızdım. Senelerdir olmadığım kadar yalnız ve kaybettiğim Paris için çektiğim acı rüzgarın içine saklanarak derimin altına giriyor, kanıma ulaşana dek damarlarımı parçalayarak içime işliyordu. Paris aşktı. Onu sevmiştim, buna inanmıştım. Ona her şeyimi vermiştim. İçimde ondan saklı, gözlerin önüne sermediğim tek bir köşem kalmamıştı. Oysa tek bir hata benden bıkmasına, Kallira'nın akşam yavaş yavaş anlattığı gibi her zaman yaşadığı hayata dönmesine yetmişti. Yaşadığım hayal kırıklığı ve küçük görümü beni içine hapsetmiş, yaramı ateşle mühürlemişti ama şimdi o yara yeniden açılmış ve yere, rüzgarın ötesinde görülmeyen denizin soğuğu kadar soğuk kaldırım taşlarının üstüne düşmüştü. Paris. Vücudumun üstündeki vücudunun anısı kirlenmiş, onun sevgisizliği yüzünden sonsuza dek bozulmuştu. Emir Laki iskelesinde o mehtaplı gecedeki yüzünü hatırlamaya çalıştım. Ama rüzgar beni savuruyor, artık geride kalmış, saf olmayan bir zevkin feryatlarınca silinmiş inleyişlerimi bana geri getiriyordu. O bir aşktı ve ben buna inanıyordum diye haykırmak istiyordum. Ancak yatsıma ile geçen aylar sessiz bir kızgınlığın bıçağı oldu. Alaycı rüzgar, farkına varmadan gün be gün tükenmiş uzak anılar gibi bana Diomedes'in gözlerini, Akilus'un ellerini geri getirdi. Akilus'un gözleri sonsuza dek arkamda bıraktığım Hermione'ninkilerle çakışıyordu. Bu ihmalin benim boynumu nefesimi istiyordu. Deimodos, Akilleus, Dermanio ve o rüzgarın hiçbir pişmanlık ya da tereddüt duymadan silip süpürdüğü isimsiz hayaletim. Hermanio, Akilios, Deomatus. Hayır demem gereken tek şey yanlış ve aptalca kaçışımın derinliklerindeki yaz türkümdü. Bir kız çocuğundan ancak biraz büyüktüm. Artık tüm gururunu yitirmiş, aklıma yalvarmak istedim. Ama rüzgarın içinden bana cevap veren, ölüler arasından bana eziyet etmek için yeniden canlanmış Theos'un alaycı sesiydi. Aşk değil bir sıkıntıydı. Bunu sen mi söylüyorsun, Ödlek Helen? Çok iyi biliyorsun ki Paris için acı çekmek, aşk için ağlamak hoşuna giderdi. Ama artık bunu yapmayı beceremiyorsun. Kalbin ölülerin yakıldığı o odun yığınının üstünde yandı. Hatırlıyor musun? Seni götürmeme izin vermeliydin. Sen artık benim gibisin ve şimdi elinde keyifli ölümün izinden başka bir şey kalmadı. Rüzgar gülüyordu ve Theasus da onunla beraber. Ellerimi kulaklarıma, yüzümü de toprağa kapatmak faydasız olacaktı. Ben taştan yapıldım. Her defasında biraz daha ağlamaklı bir ses beynimin içinde tekrarlıyordu bunu. Ama doğru değildi ve artık hiçbir işe yaramıyordu. Gözlerimi açtığımda dünya sıcacıktı. Hayal meyal toprağa diz çökmüş bir kadını hatırlıyordum. Şalı rüzgarın etkisiyle bir kuzgun gibi başının üstüne toplanmıştı ve onu götürmek için rüzgarın içinden çıkan bir adam hatırlıyorum. Yılan kolları umulmadık bir güven taşıyordu. Sonra sadece sıcaklık hissettim, gözlerimi açtım ve ilk gördüğüm şeyler mızraklar, onları örten bir örtü ve odanın bir başından bir başına uzanmış bir tüfeklik oldu. Yerde bir köşede bir kalkan ve onun hemen yanında siyah bir at kuyruğundan yapılmış, iç karartıcı bir sorgucu olan bir miğfer. Karşı köşede duran Hector, oturduğu alçak tabureden kalkıp bana yaklaştı. İyi misin? Yere diz çökmüştü. Yüzü benimkine çok yakındı. Gözleri kaygıyla damgalanmış bir ifadeyle bana aksediyordu. Kimdir belki onun üstüme örttüğü örtü iyice sarındım. Yatak sertti ve bacaklarımı uzatarak bile kenarına ulaşamıyordum. Onun yatağıydı ve Hector kalkınca biraz etrafıma bakındım. Silahların ve o küçük taburenin dışında sadece tahta bir sandık vardı. Troya'nın veliaht prensi, uyumak için bir kamp brandası olarak kullandığı bir silah deposunda yaşıyordu. Elime bir bardak vererek yeniden bana yaklaştı. İç, itaat ettim. Keçi sütünün keskin tadı dilimi kamaştırdı ama sıcaktı ve balla tatlandırılmıştı. Bir dikişte süt dolu kupayı boşaltıp Hector'a geri verdim. onu yere yanına bıraktı. O koyu gözleri, Cassandra'nın o koyu gözleri bana bakmaya devam ediyordu. İfadesiz bir ses tonuyla, "İsimler sayıklıyordun," dedi. Sanki ilk kezmiş gibi sesinin ne kadar derin, nasıl boğuk ve sıcak olduğunu fark ettim. Bir kadın ismi, Hermenio. Sonra çok sayıda Yunan ismi. Hermenio benim kızım. Sesimin normal çıkmasına çalışıyordum ama beceremiyordum. Boş bir kutunun içinde unutulmuş kırık bir tel parçası gibiydi. Yunanları seviyor muydun? O da benim gibi sakin görünmeye çalışsa da sesinin boğuk tınısı onu zorluyordu. Bir zamanlar buna inanıyordum. Şimdi artık bilmiyorum. Paris yüzünden. Bu bir soru değildi. Nefesi yavaşlamış, aceleci kaybolmuştu. Kelimenin arkasındaki gölgeye hüzün demek istedim ama Hector melankolik bir adamdı ve bundan emin olmak için Cassandra'nın becerisine sahip değildim. Sanki onun varlığını yok edebilmişim gibi başımı duvara doğru çevirdim. Bir an çekindi, sonra yüzümü ona çevirmem için çenemi tuttu. Aynısın Cassandra'yı bileklerinden kavradığı anki tatlı kuvvetiyle bana bak. Bana bak. Ona baktım, gözlerini Diamodus'un alev alev bakan siyah gözleri, ne Achilles'un dayanılmaz gözleri, ne de yakılmış askerimin yeşil gözleri gibiydi. Sparta'nın yıldız dolu gecesinde gözleri berraktı. Ama sanki birer boğaz, toprağın karayüzünde birer kuyu, ormanlardaki güneşin baskınlarından uzak gölgeli ovalar gibiydi. İçime işleyecekmiş, beni okuyacak ve anlayacakmış gibiydi. Sert bir şekilde elini ittim. Çünkü bakışı hoşgörüye karışık bir küçümseme gibiydi. Bana öyle diktik bakma. Bana nedenini sormadı ama bakışlarını da çekmedi. Beni yargılar gibi, anlıyormuş gibi bakma. Senin affına ihtiyacım yok. Benim de seninkine Helen. Ama şimdi senden bunu istiyorum. Ona doğru döndüm. Ne için? Ayağa kalktı. Çok uzun bir adamdı. Uzaklarda bir yere bakarak. Paris'in her zamanki haline dönmesine, yeniden her gece yatağında ayrı bir kadın olmasına sevindim. Evet Helen, mücevherlerden, altınlardan vazgeçip her gün Cassandra'ya giden yolu çıkmana sevindim. Seni yerlere atan acını düşünemedim. Sadece bana özgürlükmüş gibi gelen yalnızlığına sevindim. O gün atın üstündeyken yaptığı gibi başını eğdi, sesi karanlıktı. Bana gelme özgürlüğün. Kendi özgür seçiminle seni bu yatakta, bu örtülerin içinde bulmak. Haklıydın Helen. Ben de diğerleri gibi bir erkeğim ve benim de isteklerim onlarınkinden farklı değil. Hala bana bakıyordu. Sağ omzunun üstüne eğik bir bakışta, ne vücudunun ne ismin. Beni sadece seni ilk gördüğüm anda gözlerindeki o pırıltının burada alıkoyduğunu ve bir çocuk gibi konuşturduğunu söylediğim zaman dinle. Benimki küçük görme değil, kıskançlıktı. O pırıltı benim değildi ve hiçbir zaman da olmayacaktı. Ancak onu istiyordum. Son kelimesi kırılmış bir tüy gibi havada asılı kaldı. Çocuklar böyle konuşmazlar. Bu kelimeler o kadar yavaş, doğal, düzgün söylenmişti ki benim sesime benzemiyordu. Üstelik erkeklerdi. Sesinde adeta yolun kenarında onu bekleyen ölümün habercisi gibi hüzünlü bir yavaşlama vardı. Gülümsedim ama ne alay ne de eğlenmek için. Sadece hoş ve garip bir sevinçle gülümsedim. Öyleyse kahramanlar döndü ve ben gözlerim onun yüzüne, güçlü yüz hatlarına, sert ifadesine değdirdiğim ilk anı hatırladım. Sanki yeniden orada Troya'ya geldiğim ilk günkü yoğun sesin içindeki gibi hissettik. Zamanın bir yılan gibi kıvrılıp başlangıcına döndüğü o boşluk denizinde. Alçak sesle, Paris beni ilgilendirmiyor, dedim. Bu doğruydu. Altın kaplı bu ışıkta geçmiş ve gelecek birlikte yürüyordu. Ya Yunanlılar? Cevap vermedim. Sadece duvara dayanarak kenara çekildim. O koca yatağın yarısını ona bırakarak. Gülümsedi. Şaşkınlık içinde fark ettim ki Cassandra haklıydı. Hector'ın gülüşünde de hüzünlü bir şeyler vardı. Bu yatağa asla beraber girmeyeceğiz Helen. Acelem yok. Benim de. Sadece uyumak istiyorum seninle. Gülüşü bir dakika için dudaklarında dondu, sonra bana yaklaşıp yanıma oturdu. Brandon'ın içine ikimizin de sığabilmesi için beni kollarının arasına almak zorunda kaldı ve boynunun oyuğu yastığım, göğsü de yatağım oldu. Altın ışıltılar yayan ışıkta gözlerimi kapatıp uyudum. 15. Böylece Hector'a olan aşkımın, son aşkımın mevsimi başladı. Dışarıdaki kuşatma geri planda duyulan bir gürültüden başka bir şey değildi. Çünkü duvarların içinde benim ışığım ve güneşim vardı. Bedeli daima çok pahalı olmuş, neşeli dakikalarla nadiren bölmüş mutsuz bir hayatın kefaretiydi. 5 yıl akıp gitti ve bunlar bir hiçliğin içindeki dinginlik yılları oldu. Öte yanda Troya yıkılmaya başlamıştı. Çağrılarına kimse cevap vermiyordu. Yunanların kumsaldaki kulübeleri taş yapılara dönüştü. Karaya çekilmiş tekneler yosun tutup çürümeye başladı. Primaeus'un hazinesi boşalmaya başladı ve şölenler gittikçe daha seyrekleşti. Tembellikten iyice şişmanlayan Paris daha seyrek yoluma çıkmaya başladı. Şehir biliyordu ki veliaht prensleri tatbikatlardan sonra tüm öğleden sonralarını Yunanlı kadının odasında geçiriyordu. Onlar Apollon tapınağına ve onun lütufkar gölgesine doğru nasıl birlikte yürüdüğümüzü biliyorlardı. Paris'in sevgilileri koridorlarda sessizce dolaşırken fahişe fahişe diye fısıldaşıyorlardı ama benim üstümde onların yargısının hiçbir gücü yoktu. Bilmedikleri Hector'ın benimle beraber nasıl dokuma yaptığı, gün eğirirken kirmanı nasıl tuttuğuydu. Kraliçenin sessizce oturup ellerini incelediği, prenseslerin güzelliklerini daha iyi zamanlara saklamak için uyudukları uzun Troya gecelerinde ya da güneşin kızıl ışıklarında ıssız kalmış bahçede nasıl beraber dolaştığımızı bilmiyorlardı. Etrafımızdaki dünya yıkılıyordu ve Hector bunu biliyordu. Bunu savaşın 3. yılında baş gösteren salgından yorgun ve mutsuz kurtulan halkının artık evlerinden daha seyrek çıkmasından dolayı otların yeşerdiği Troya sokaklarından anlıyordu. Bunu Yunanlıların yerleştiği kumsalın ötesinde şimdi bomboş uzanan denizden, terk edilmiş ve yalnız Hellespontus'tan anlıyordu. Bunu Troya'ya yardım etmek için parmaklarını kıpırdatmayan ama Agamemnon'un yaptığı saldırılarla tek tek düşen müttefiklerin kaderinden anlıyordu. Küçük Asya, inatçı bir kralın yorgun askerlerine sunduğu lokma. Duvarın altına toplanmış mülteciler Akilios'tan Ares'in öfkesi, Diomedus'tan söz ediyorlardı. Onlar konuştukça bu isimler, Kassandra'nın gözlerindeki üzgün uyarının ve sık sık geçirdiği kontrol edilemez titremelerin nedenini bilen, her an tetikte olan bir tarafımı ısırıyordu. Kassandra görüyordu ama konuşmuyordu. Bizler gibi yapıp da bu dözmece barışımızın, özgürlüğümüzün her zaman süreceğine inanıyordu. Hector'ın elinin benim elimde olması bir hayal değil, gerçekti. Aynasının canı sıkkın gölgesi ve her gün büyük bir sadakatle Tanrısı adına yapılan ayinleri yöneten Kassandra ile karşılaşmak amacıyla Apollon tapınağına çıkması gerçekti. İnsanlar istediklerini görüyorlardı ama hiç kimse Troya ordusunun ikinci komutanının tapınağın avlusundaki duvara oturup çömezlerine geleceğin gizli doktrinlerini öğreten Kassandra'ya bakarak saatler geçirdiğini asla görmedi. Öte yanda başımızın üstündeki mevsimler yavaşça geçip gidiyor, dünya sessizce ve rahat bir şekilde dönüyordu. Aynısının sessiz ve inatçı aşkı, tahta toplarla savaşarak belli ettiği kızgınlığı, kanındaki Kassandra'ya karşı hissettiği öfkeli arzu ve gözlerine saklanmış bir giz. Ama insanlar gördüklerine inanıyorlar ve onda kendi yıkılmış rüyalarının kanını görüyorlardı. Kuşatmanın neden olduğu ve sonu tahmin edilen bu inzivada, artık yalnız bizim olan bahçelerde Hector benimle mutluydu. Sonuna yaklaştığımız bu mutlulukta başının kucağımda oluşu onun beklentisinden çok daha fazlaydı. Bedensiz sevmek. Dudakları boynumda dolaştığında kanım her ne kadar gümbür gümbür aksa da etimin uzun zamandır tanıdığının ötesine farklı bir yolu arayarak sevmek. Gemilerinin terk ettiği Hellespontus'un kıyılarındaki Troya'nın yapıları arasında Hector'ın dibi görünmeyen gözlerinde ve benim de kalbimde buna benzer bir aşk için yer vardı. Bu yepyeni mutluluğun bir sonu olmalıydı ama 5 yıl boyunca altın kaplı ışığının göz kamaştıran ayrıcalığından başka bir şey tanımadım. 16. Hector parmakları benimkilere kilitlenmiş bir şekilde ağır ağır yürüyor. Akşamın kanlı gölgeleri savaşımızın 7. yılındaki yaz sonunda tembelce uzanıyordu. Kalın duvarların arkasına aynısının nöbetini adamlarına devredilen sesi duyuluyordu ama içimdeki kuğuların iyice zayıfladığı küçük gölün kıyısında duyuluyormuş gibi yapılıyordu. 7 senedir duvarların arkasında bekleyen savaşın karanlık çağırışı bu durağan ve sessiz hayatın akşamlarını kapatan ve sabahlarını açan bir çan sesi gibiydi. Hector'ın elini daha kuvvetli sıktım ve başka bir tarafa doğru baktı. Seninle konuşmam gerek. Biliyorum. Gözlerini yüzüme doğru indirdi şaşırmış bir sesle. Kassandra dedi. Hayır, Kallira. Başını salladı. Glaukus çenesini tutmalıydı. Önemi yok diye cevap verdim. Elimi bırakmadan çimenlerin üstüne oturdu. Sana yalan söyleyemem. Son ümidimiz Hititler. Onların evlilik tekliflerini geri çeviremeyiz. Biliyorum. Başını kaldırıp bana doğru baktı. Gülümsemeye gayret ettim. Biliyordum ki yüzüm beni ele vermezdi. Seni ilgilendirmiyor mu? Diye sordu. Her şeyden daha çok ama biliyorum ki buna mecbursun. Sana gelmeye devam edeceğim. Seni bırakmayacağım, unutmayacağım. Gözleri hem tatlı hem de alev alev bir ateş yanıyordu. Yanağını saç örgüsünden kaçan buklelerini okşadım. Asla karına ihanet etmemelisin. Eli elimi yakaladı. Asla doymayacak gibi bir aşk gözlükle öpmeye başladı. Kendime de ihanet edemem, sana da. Söylenecek başka söz yoktu. Bulmaya da çalışmadım. Ona sarılıp başımı omzuna yasladım. Şşt, bunları düşünmeyelim. En azından şimdilik. Onlar Hatuşaş'tan gelene dek aylar geçer. Çok kısa bir yolculuk olacak. Etrafımızda bir sessizlik oldu. Kuşlar bile konuşmuyordu. O akşam sadece hafif hafif esen rüzgar bahçedeki yaprakların arasında mırıldanıyordu. Yapraklar kısa bir süre sonra sararacak ve kışın ağır ölümüne tanıyacaktı. Işık bir ses gibi etrafta dönüyordu. Aynısı ne dedi? Dinle bak. Duvarın arkasındaki savaşın sesine, askerlerin ritmik ayak seslerine kulak verdim. Sert bir ses hatların kırılmasını emretti. Aynısının sesini çok şiddetli bir acı parça parça ediyor, gırtlağını tıkıyordu. Hector'a daha sıkı sarıldım. Belli etmeden kollarıyla beni bir anda sarıp, umutsuzlukla lekelenmiş bir acelecilikle göğsüne bastırdı. Güneş batıp Kallira beni çağırmaya gelene dek ikimiz de konuşmadık. İnmeye başlayan gecenin içinde sessiz, omuzlarında bir şal ve gözleri uzaklara bakan Kallira da Anadolu'nun dağlarından aşağı doğru ağır ağır ve rahatlık içinde inen, gölgenin ele geçirdiği arabayı duymamış gibiydi. Duvardaki kapı ses çıkarmadan açıldı. 7 senedir gizlice girip çıkan habercilerinin güvenliği için menteşeler iyice yağlanmıştı. Hector'ın arkamızdan pas rengi taşların ve yanında yetişen yabani incirin gizlediği kapıyı kapamasını izledim. Önümüzdeki sadece Şikamantros uzanıyordu. Okçuların atışları altında İda Dağı'na doğru uzanan güvenli geçit. Hiçbir Yunanlı buraya kadar ilerlememişti ve tüm Troya bu kapıdan çıkıp düşmanlar onlara yetişemeden ormanın gölgeli derinliklerine sığınabilirdi ama bu taşları yapıştıran son şey gururdu. Nehrin ortaya çıkan sığ yerlerine doğru beni götürmek için elimden tutan Hector'ı takip ettim. Kış yakındı, su yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı ve yakında geçitler kapanmış olacaktı. Su mırıldanıyordu ve alçak sesle söylediği şarkı gölgelerinde kaybolduğumuz ağaçların şarkılarına karışıyordu. Güneş batmak üzereydi. Taşların üstünde atın taneleri damlıyor ve dalların arasından ışıktan oklar süzülüyordu. Ayaklarımızın altındaki patika zorlukla seçiliyordu. Hector bana hiç dönüp bakmadan yolu gösteriyordu ama ellerim onun ellerinde güvendeydi ve pelerinimin eteğine düşen yaprakların hışırtısını dinleyerek yürüyordu. Işık yeşile döndü. Üzerimize kubbe bir dam gibiydi. Biz ilerlerken hayvanlar da ağaç altlarını kendi yollarını kazıyordu. Derken Hector açıklık bir alanın girişinde durdu. Elini bırakmadan yanına gittim ve bir türlü gözlerini ayıramadığı yere doğru baktım. Bu damı çökmüş, üstüne sarmaşığın zincirlerini attığı, duvarları yıkılmış bir tapınaktı. Kırık merdivenlerin arasında yüksek otlar bürümüştü ve bir salkım söğüt, dallarını yıkık odaya doğru eğmişti. Terk edilmiş bir yer. Hector'a baktım. Dudaklarında sessiz bir soru işareti vardı. Bana dönüp bakmadı. Ve yeniden konuşmaya başlamadan önce aramızda uzun bir sessizlik oldu. Evi görüyor musun? Dönüp baktım ve onu gördüm. Taştan 4 duvar ve eşikte artık kurumuş bir ağacın iskeleti. Nedir burası? Uzun zaman önce geldiğim bir yer. Elimi bırakıp ağır adımlarla harap tapınağa doğru yürüdü. Basamakları çıkıp eşikte duraksadı. Gözlerini kapatmıştı. Sanki anılarının dibinden zorla bulup çıkarmaya çalıştı. Bir anı sarar gibiydi. Sonra birden gözlerini açıp içeri girdi. Ben de peşinden girdim. İçeride terk edilmişin izleri daha fazlaydı. Zemin kırılmış, tahta çatının iri parçalarıyla doluydu. Güneşin son cılız ışıkları basit şekilde yapılmış altarı aydınlatıyordu. Ne heykeller ne de tablolar vardı. Kim tapınmak için buraya geliyordu ki? Cevap vermedi. Bu arada altarın ilk basamağına gidip oturmuş, sanki işe yaramaz organlarmış gibi ellerine bakıyordu. Hector, neler oluyor? Henüz bir çocuktum. 20'den az, 15'ten büyük. Ormanı, ormandaki hayvanları tanıyordum. Genellikle aynısıyla birlikte her gün geliyorduk. Kimi zaman günlerce avlanıyorduk. Dağın ötesine alanda yakaladığımız vahşi atları evcilleştiriyorduk. Bir müddet sustu. Sanki etrafını geçmişin gölgelerini arar gibiydi. Buraya geldiğimde yalnızdım. Ev bir kadına aitti, bir rahibeye. Bir yabancı sanırım Giritli. Bu tapınakta onu hiç hatırlamayan toprak anaya tapıyordu. Dilimizi çok hoş bir aksanla konuşuyordu, güzeldi. Sesi tok ve rahattı. Bir gün burayı boş bulan dek sık sık onu ziyarete geldi. Kısa bir süre için buradaydı ve bir gün yurduna dönmek zorunda kalmıştı. Kendi dininin bu ıssız durağını her seferinde ayrı bir rahibe gönderiyorlardı. Tarikatının hangi efsaneye dayandığını bilmiyorum. Tekrar gözlerini kapadı. Bu kez artık maviye dönen ışığın içine sessizliği daha derinleşmişti. Asla geri dönmedi. Ne o ne de bir başkası. Girit felaketi onu da geri çağırmış olmalı. Hikayesi bitmişti. Sessizce bekledim. Temiz havada kelimelerinin renksiz yankıları asılı kalıyordu. Onun, o ilk ve yabancı sevgilisinin. Yeniden konuşmaya başladığı zaman sesi buruktu. Bir gün gitmesi gereken ben olacağımı hiç tahmin etmiyordum. Bakışlarını bana çevirdi, gözleri neşesiz pırıldıyordu. Bir yere gitmiyorsun. Asla seninle beraber yolda yürüyemem. Hala her gün arabaların kapımızda durmasına gerek kalmaksızın seyahat etmeye devam etmesini dilesem de bana eşim diyecek insanı rencide edemem. Asla daha önce uyuduğumuz gibi başın omuzlarımda uyuyamamız. Başını eğdi. Gücünün bu teslimiyeti gözlerime yaşların dolmasına neden oldu. Ona yaklaştım. Parmaklarımı saçların arasına soktum. Onu teselli etmeye çalışıyordum ancak kelimeler boğazımda düğümleniyordu. Alnını karnıma dayadı. Üzerimizdeki gökyüzü kararıp gece mantosunu yaymaya başlarken ikimiz de ağlıyorduk. Sonra elini tutup onu oturduğu yerden kaldırdım. Dudaklarında benim gözyaşlarım vardı. Yüzüne bakmadan ondan daha yükseğe gelene dek altarın merdivenleri çıkmaya başladım. O gece tek bir rüzgar kıpırtısı yoktu ve yıldızlar bembeyaz ışıklarının zaferi içinde gökyüzünde parlıyordu. Altımdaki taş buz gibiydi. Üstümdeki Hector'ın teni ise yanıyordu. 17. Bir prensin düğünü önemli bir olaydı. Pencereleri demir parmaklıklı, taht salonunda bir sürü mangal yakılmıştı. Kalabalık saray halkı Hititli prensesleri ve onların refakatçılarını bekliyordu. Tahtın yanında savaş düzeninde duran Hector, kırmızı gözlü bir cehennem tanrısı ifadesiyle hoşnutsuzluğunun simsiyah gölgesine bürünmüştü. Hemen yanındaki aynısı da kendi öfkesinin ateşinde pırıl pırıldı. Isırmaya hazırlanan bir köpek gibi dişlerini sıkıyordu. Hiç mutlu görmediğim o yüzden bu derin öfkenin asla silinmeyeceğini düşündüm. Priamus duygusuz bir edayla onların yanında oturuyordu. Hiçbir şey umurunda değildi. Cassandra ise yoktu. Aynısı da ikisi olması gerekeni konuştularsa ve soğuk protokol konuşmaları ile aralarındaki gizli ilişkiyi anlatan alev alev bakışları dışında birbirlerine bir şeyler söyledilerse de ben bilmiyordum ve hiç de bilmedim. Ama kesinlikle biliyordum ki bugün Apollon tapınağının kapıları kilitli kalacaktı. Kalabalığın en azından o gün için eski zenginliklerinden kalanı ortaya dökmekten mutlu, meraklı güruhun üzerinden Hector'ın gözlerini aradım. Prensin göz bebeklerindeki acı sahte bir melankolik ifadenin altına gizlenmişti. Hector orada değildi ve ben o an kalabalığı yok edip benim olduğunu bildiğim o yüzü okşamak, onu buradan alıp götürmek için bir tanrıça olabilmeyi istedim. Bir zamanlar bana olduğu gibi o da bir hayvana dönüşüyordu. Hititli bakire ve onun ağabeyinin savaş arabaları için Troya'nın en seçkin boğası. Yanımdan geçen Paris ayağıma bastı ve özür bile dilemeden beni geriye doğru itti. Yüzünde tebessümüyle artık fazlasıyla dar gelen zırhının içine sıkışmış vaziyette ön sırada olmak istiyordu. Paris'te yaşanan aşkımızdan geriye kalan sadece kırgın bir soğukluktu. Geriye gittim ve bu solgun karanlıkta, yıllardan beri ilk kez yan yana olduğum Paris'in güzel ödülü, ben buradayken acılar içinde yanan Cassandra'yı düşündüm. teşrifatçı Hititlerin gelişini haber verdiği an, aynı burada olmak istemeyen Hector gibi ben de gözlerimi kapattım. 11. ayrımın sonu, sayfa 176.